Otoshops podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, Otoshops'un sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte geçen haftayı kapatırken bu hafta play-in takımlarını, play-in bölgesindeki takımları konuşacağımıza dair söz vermiştik. Geçen hafta onların üzerlerinde yer alan 6'şer takımı konuşmuştuk. Bu hafta biraz daha o play-in potasını konuşacağız. Kaan abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Başlarken Otoshops duyurumuzu da yapalım. Otoshops nakitle aracınızı satmak için karmaşık işlemlerle uğraşmanıza gerek yok. Otoshops.com web sitesini hemen ziyaret edip aracınızın ön fiyat teklifini alıp ardından da ekspertiz için randevu ayarlayabilirsiniz. Ekspertiz sonrası aracınızın gerçek değerini öğrendikten sonra onayınızla birlikte araç değeri aynı gün içinde hesabınıza yatırılır. Dilerseniz Otoshops'a takas yöntemiyle de aracınızı değiştirebiliyorsunuz. Bu şansınız da var.
Yani sadece satmak değil aynı zamanda alıp yeni bir araç almak için de iki işlemi de tek celsede halledebiliyorsun.
Evet. Her türlü kolaylık var. Play-in takımlarını konuşuyoruz Kaan abi. Geçen hafta üstte konuştuğumuz Philadelphia play-in'e inmiş durumda şu anda.
Ama söylemiştik zaten yani.
Evet, evet. Biz Miami'de mi kesmiştik doğuyu?
Yani Miami'den de bahsettik ama genelde oradaki hiyerarşiden bahsettik biraz. Evet. Gene aslında yani hani bu dört takımın hani detaylı ne yapıyor falan değil. Buradaki genel hiyerarşiden biraz bahsedelim istiyorum. Ya öncelikle şey önemli abi. Bu play-in kurulduğundan beri, yani daha doğrusu kurulmak da demek abi. Play'in geldiğinden beri bence yani son yıllarda NBA'nin yaptığı en iyi şeylerden biri. Yani normal sezonun her sene daha çok gazının kaçmasına karşı göreceği belki de en iyi yapılabilecek pansumandı. Tedavi değil, pansuman. Ama şey çok önemli oldu abi artık hani bir kere 11-12. Takımların bile sezonun son bölümüne kadar bir belli bir hedefi iddiası oluyor. Artı 6, yani 5, 6, 7, 8, 9, 10'daki her bir basamak için ekstra bir mücadele oluyor. Yani eskiden 6. olan takım son haftalarda hiç umursamayabiliyordu. Hani yukarı aşağı çıkma ihtimali olması için. Ya da 5'e çıksa ne olacak bir durum vardı. Şimdi abi 6 olmak, 7 olmak, 8 olmak, 9 olmak her bir basamak çok önemli yani. Bu bence çok ciddi değer kattı lige. Biraz takas şeyini vurdu aslında yani takas piyasasını vurdu ama lige rekabet katabilmek adına bence önemli. Burada ilginç olan play-in başladığından beri ilk defa play-in takımları 3 aşağı 5 yukarı belli gibi. Yani 11 ile 10 ile 11 arası ciddi anlamda açıldı. Brooklyn hala Atlanta'yı yakalayabilir gibi gözüküyor ama Brooklyn'in öyle bir pek bir hali yok gibi. Evet. Atlanta'da Trey Young'ın sakatlığı nedeniyle hani belki hala bir ihtimal var gibi gözüküyor ama yani normal şartlarda özellikle Batı'da zaten çok netleşti bence o. Özellikle Lakers ve konuşacağız zaten Lakers ve Golden State'in toparlamasından sonra. Yani Doğu'da da 3 aşağı 5 yukarı belli gibi ama İşte bu kopmaya rağmen bu kopma tabii şöyle bir sonuca yol açtı. Hani play'in en büyük hedeflerinden biri sezonun son 1,5 ayında belli takımların tamamen havlu atmasını engellemekti. Şimdi neredeyse 10 yani 9 tane net 10 tane kabaca takım havlu atmış gibi gözüküyor. Gerçi bunlardan 5 tanesi sezonun ilk ayında havlu attı ayrı konuda. Yani onlar şimdi yeni havlu atmadılar. Şimdi bu rekabet, bu hiyerarşi tamamen sıralama üzerinden olacak gibi gözüküyor.
Evet, ya biz de takım takım konuşalım hani onların son durumu. Geçen hafta biraz daha üstteki takımları en sona kadar gidebileceklerse bu konuda en büyük avantajları, artıları ne? Ve diğer taraftan playoff için en büyük dezavantajlarını ekseninde değerlendirmiştik. Play-in takımlarını belki daha genel konuşabiliriz.
Hı hı. Philadelphia'yı konuşmuş, Miami'yi konuşmamıştık diye hatırlıyorum ben.
Evet, evet. Yani, hani
şu anda aynı dereceler zaten. Hani sıralamada Miami öne geçti ama aynı derecedeler.
Philadelphia'yı bir kez daha konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Zaten hani onların sıkıntılarından bahsetmiştik.
Aynen Philadelphia yerine Miami'yi konuşacağız. Yani o dört takımı konuşacağız. Burada şeyi belirtmek lazım ama. Yani Philadelphia Embiid'in sakatlığı sonrası hızla geriye doğru giderken New York'ta da benzer bir durum söz konusu. Anobi'nin dönüşü daha iki hafta var en azından. Brunson sakatlandı. Randall'ın dönüp dönmeyeceği bile belli değil. New York'ta hızla aşağı doğru ilerliyor. Yani bugün mesela işte hani Philadelphia diyoruz. New York'ta Philadelphia arasında sadece yarım maç var. Artı evet. Hani Indiana'nın da kendine ait sorunları var. Şimdi konuşacağız ama onlar da 1,5 maç geride. O yüzden New York'un buraya inme ihtimali var. Burada şöyle ayırmak lazım. Şimdi Miami ile Indiana'yı konuşacağız ama burada da bir ikiye bölünme var. Chicago ile Atlanta da çok geride kaldı. Yani Chicago Atlanta 9-10'da gibiler eğer Brooklyn buraya gelemezse. Aslında bir orada bir 5-6-7-8 yarışı var gibi.
Hı hı. Biz Miami'den girelim.
Evet, Miami'den başlayalım.
Yani Miami zaten sezon başından beri bir kere hiçbir şekilde stabilite sağlayamadı. Yani kadroda sürekli birileri eksik. Öyle detay eksikler de değil. Ritim bulamadılar. İşte Butler sakatlanıyor, o sakatlanıyor. Kyle Lowry problemleri vardı zaten. Tyler Hero'nun sakatlığı oldu vesaire vesaire. Son dönemde mesela Butler tam ritim buluyor gibiyken bir ailevi problemden takımdan uzak kaldı. Yine başka bir maçtan sonra ceza aldı. Öyle bir maç kaçırdı falan. Böyle tek maçlı da problemleri oldu. Fakat Butler nihayet son dönemine baktığımızda gerçekten ritim buluyor. İşte onun kendine gelmesi, biraz sürükleyici pozisyona tekrar geçmesi Miami'ye iyi geldi ve belki ondan da önemlisi, yani tabii ki Butler seviyesinde önemli bir oyuncu değil ama sakatlıktan dönen Terry Rozier'ın sakatlık öncesinden çok daha iyi olması. Çünkü Miami'ye geldikten sonra iyi gözükmüyordu Rozier. Orada henüz takıma adapte olabilmiş gözükmüyordu ama sakatlık dönüşü o da Miami'nin beklentisini vermeye başladı.
En önemli güçleri ne sence? En önemli artıları?
Vallahi en önemli artıları bence şöyle abi. Bundan bahsetmiştik, hatırlıyorum işte Miami'yi şeyden konuşmuyor. Koç Eric Spoelstra'nın idaresi ve diğer takımlar tarafından tekin bulunmama durumu. O psikolojik, yani psikolojik avantaj demeyeyim ama kendilerine de güven sağlayan böyle bir durum var.
Ve bu şey değil, hani bir mit veya bir temelsiz bir şey de değil. Yani Miami'nin en büyük gücü koç dedin, hani katılıyorum kısmen. Genel bir kazanma kültürü abi. Bu Jim Butler'a da yansıyor. Yani ben mesela Jim Butler'ı biliyorsun çok severim falan da şeyine bayağı sinir oluyorum. Yani normal sezonu bu kadar takmamasına. Yani hakikaten NBA'de normal sezonun değeri düşüyor. Pek çok oyuncu o kadar konuşuyor. Abi Jim Butler kadar bu konuda işi dramatik seviyeye götüren yok. Yani hakikaten normal sezonu istersen oynama deseler oynamayacak yani. Hani o derece umurunda değil adamın. Ama şimdi işte yavaş yavaş sezon sonuna yaklaşırken o da ritim buldu senin de söylediğin gibi. Bu sezon inanılmaz üçlük atıyor biliyorsun. O playoff'ta atardı ama normal sezonda hep %30'ların %30'u zor bulurdu yani. Bu sezon %40'la atıyor neredeyse. Volümlü de tamam, volümlü atmıyor ama bir tık daha arttırmış durumda. Bam Adebayo geçtiğimiz yıl oranla daha büyümüş durumda. Daha kalın. Yani onun tabii bütün savunma özelliklerine rağmen, bütün artı katkısına rağmen biraz küçük kalıyordu. O bu yazı şey geçirmiş. O belli zaten. Yani hani biraz daha kalınlaşmak, biraz daha kuvvet üzerine yoğunlaşmış. Orada bir ufak fark yaratıyor ama tabii Miami işte Rozier uyum sağladı falan dedin. Onları takım halinde göremediğin için hani hep bir şüpheyle yaklaşıyorsun ama o şüpheyi ortadan kaldıran en önemli faktör de hani doğru zaman geldiği zaman o alışkanlıkların oluşabileceğini, bunların hani doğru basketbolu oynayacağından eminsin. Yani ve kazanan basketbolu. Büyük anlarda büyük oynamayı biliyorlar. Bence en büyük avantaj o. Artık büyük anları çok büyük oynayan, belki yani Jim Butler bugün NBA hiyerarşisinde ilk onda diyemezsin. Yani NBA'nin en iyi oyuncusundan biri, on oyuncusundan birini olarak saymazsın. Ama abi büyük maçı NBA'nin şu anda en iyi oyuncusu kim? Yok hiç mi abi? Hani işte Giannis mi? Kim? Ne dersen de yani. Yo Doncic mi? Kim dersen de. Abi ondan geri kalmayacak şekilde oynuyor abi. O çok acayip bir şey yani. Hakikaten çok acayip. En büyük avantajı o. Bence en büyük dezavantajları da abi küçük bir takım ya Miami. Yani bu bence en büyük dezavantaj o. Ha devamlılık falan her zaman bir problem ve her zaman bir soru işareti yaratacak ama Miami özelinde bunu minimum değerlendirebiliriz. Yani onlar o devamlılığı hiç sağlamadan da bir anda doğru basketbolu oynayabiliyorlar. Fakat küçük takım abi. Yani Rozier küçük. Bam dediğim gibi biraz büyüse de hala küçük pozisyonu için. Tyler Hero küçük. Ne kadar rol vereceksin ayrı konu. Caleb Martin hani fena değil ama şey değil. Jim Butler bir tek pozisyonu için hani küçük değil ve zaten oyundan çok, yani takım halinde zaten fiziklerinden çok büyük oynuyorlar ama Jim Butler hariç her pozisyonda küçükler abi.
Evet. Bunu işte tam böyle konuşmuştuk, şimdi konuştukça daha da fazla hatırladım da ben de işte yani o küçüklüğün en fazla vücut bulduğu ya da bulamadığı, en net olduğu 4 numarayı göstermiştim. Yani Miami'nin tek pozisyon olarak en büyük sıkıntısı orada çünkü. Ama dediğin gibi yani takımın geneline de aslında yayılan bir küçüklük hali var. Şeyi ya Orlando'yu geçen hafta biz konuşmadık. Onlar tabii yükselişte ve bir anda oradaki takımlar işte New York falan da düşüş yaşayınca, Philadelphia düşüş yaşayınca, Orlando'da iyi bir fikstürden geçince 4. sıraya kadar tırmandılar. Ama yani tamamen esasında bu şeyden çıkmış durumda değillerdi. Zaten çok yakın olduğuna sen de bahsetmiştin. 7. Philadelphia ile şu anda aralarında sadece yarım maç var. Ama geçen hafta biz bırakırken mesela onlar 7. sıradaydı. Son dönemi yine iyi geçiyorlar. Ama işte yani bu iyi geçtikleri dönemde fikstürün de onlara güzel bir halı serdiğini söylemek gerekiyor.
Önemli değil abi. Herkesin sonuçta fikstür bir şekilde dengeleniyor. Önemli olan onların tekrar oyun dengesini sağlamaları. Zaten yani bu takımın en büyük gücü savunma, onu biliyoruz zaten ve çok büyükler. Yani büyük ve iyi savunuyorlar. Yani 3 tane büyük oyuncuyla oynuyorlar. Franz Wagner, Paolo Banchero ve işte Wendell Carter Jr. Artı belki de ligin en iyi topa baskı yapan gardına sahipler. Yani o inanılmaz bir faktör abi. Şimdi Jalen Suggs öyle bir topa baskı yapıyor ki o ilk aksiyonu bozduğu zaman diğer pozisyonlarda da çok büyük kaldıkları için savunma otomatikman hani ekstra bir şey yapmaya gerek olmadan rakip hücumun bir kertiyor rakip hücumu. Bu zaten Orlando'nun en büyük gücü ama en büyük bence zaafları da abi bu kadar şut atamayan bir takımın üst düzey bir hedef koyması çok kolay değil. Evet playoff'ta savunmanın biraz daha önemi artıyor, hücumlar biraz daha kertliyor falan ama abi bu kadar spacing problemi olan, bu kadar alan paylaşım problemi olan bir takım, bu kadar şut atamayan bir takımın yani gerçekten bir seviye atlaması çok zor. Yani nerede tutacaksın rakibi? Tamam tutabiliyorsun bir yere kadar ama şimdi bakıyorsun abi, şimdi Gary Harris'in iyileşmesi bence onlar adına önemli. Gary Harris'i tekrar 5'e yerleştirdiler. Gary Harris çünkü çok yüksek volümlü olmasa da en azından bir spacing sağlıyor. Franz Wagner ile Paolo Banchero da az az atabiliyorlar. Hatta Wendell Carter Jr. da, hatta Jalen Suggs da. Herkes biraz atıyor ama herkes biraz atıyor abi. O birazları topladığın zaman az bile olmuyor. Yani ligin en az üçlük deneyen takımlarından biri. En düşük yüzdeyle atlanan takımlarından biri. Geri erisine hani ufak bir artı getirmesine. Şimdi bu şekilde de modern bir hücum kurgulamak, modern bir hücum seviyesine çıkmak imkansa yakın yani. Hani savunmayla da ne kadar onu dengeleyebilirsin?
Savunma gerçekten en büyük. Yani savunma hücum biraz daha böyle hani genel ifade edilirse çok bariz zaten. Ya fikstürlerine bir yandan şöyle bir baktım. Hani sonuçta play-in yarışı içerisinde oldukları için bu takımların her birinin fikstürü de önemli. Kolaylığından bahsetmiştik. Bir süre daha aslında fena devam etmiyor. Bir iki hafta falan 10 gün kadar iyi gidecekler. Yalnız sonra ondan sonra bir anda epey sertleştiği bir bölüm de var. Tabii hani sezonun son bölümündeki maçlar bugünden bakıldığı kadar zor ya da kolay olmayabiliyor NBA'de malum. Yani özellikle zor gözüken maçlar takımların hedefsiz kalması ya da işte yerlerini garantilemesi playoff'a doğru biraz aktif dinlenmeye geçmesiyle çok daha farklı bir hale bürünebiliyor.
Kalan takvimlere baktığımız zaman aslında ilginç bir durum var. Kalan takvimi en kolay 4 takımdan 3'ü Orlando, Miami ve Brooklyn. Yani Brooklyn'in burada bir avantaj yakalaması mümkün. Gerçi Atlanta'nın takvimi de aşırı zor değil. Yani onlar ortalama bir takvime sahipler. Yani Brooklyn. Ama Brooklyn en kolay ikinci fikstüre sahip. Bu arada ligin en kalan döneminde en kolay fikstür kimin biliyor musun?
Yok.
Boston'da abi. Şimdi Boston arka arkaya Denver ve Oklahoma City ile oynayacak. Ondan sonra abi akıl almaz bir fikstürleri var. Yani öyle böyle kolay değil yani. 2 Washington, 2 Detroit, 2 Charlotte, 2 Portland, Utah, 2 Atlanta. İnanılmaz kolay bir fikstürleri var kalan bölümde.
Zaten onlara her şey kolay da hakikaten şey kağıt üstünde de kolay evet. Şey.
Ama burada tabii Orlando'nun kalan takviminin oldukça kolay olması onlara büyük avantaj sağlıyor. Keza Brooklyn'in bu yarışa girmesi için de.
Ya Orlando'nun takviminin bayağı işte sertleştiği bir bölüm var. Bu Pelicans, Kings, Warriors falan oynayacaklar, Clippers. Bunları içeride oynuyorlar ama zor olabilir. Çünkü bunların her biri şey takımlar yani kendi hesapları olan takımlar.
Abi sonrası çok ama yani zaten 20 maç kaldı. Sonrası çok kolay ama abi. Bir Washington, iki Charlotte, bir Portland, bir Memphis, iki Toronto falan var yani.
Torontolar önce zaten.
Evet.
Torontolar şeylerden önce. Bir de bitirirken de işte şey. Evet yani çok kolaylaşmış olabilir. Orada en önemlisi Milwaukee sezon sonunda hangi hedefte olacak? Yani işini halletmiş mi olacak? Aktif dinlenmeye geçmiş olacak mı? Yoksa hala bir sıralama derdi olacak mı? Çünkü iki tane Milwaukee maçı var sezonun son bölümüne sıkışan. Keza Philadelphia var yani. Bunlar epey şey olabilir. Zor hale de gelebilir. Indiana Pacers. Onlar da biraz böyle istikrarsız gidiyordu son bölümde. Hala aslında yani bir şey toparladıklarını ya da tam anlamıyla bir istikrar kazandıklarını söyleyemeyiz. Orlando'nun tersine onların da en önemli avantajı olarak hücum ama zayıflık olarak da savunma demek mümkün çok genel konuştuğumuzda.
Tabii şey çok önemli yalnız. Bu Tyrese Haliburton'un bu hamstring sakatlığından sonra aynı oyuncu değil abi. Yani akıl almaz bir şekilde performansı düştü. Bence hala %100. Zaten hamstring'i biliyorsun abi hep konuşuyoruz. Hamstring çok yüksek yani geçmesi %100 geçmesi çok ciddi zaman oluyor. Hani biraz oynayabiliyorsun ama tam güç vermeden oynuyorsun. Nüksetme ihtimali yüksek. Ama Tyrese Haliburton oynamak istiyor. Niye? Bu 65 maçı tamamlayıp All-NBA'ye girmek istiyor. Çünkü MVP listesindeydi. Hala All-NBA'ye olma ihtimali çok yüksek. Çünkü All-NBA'ye girerse kontratı 42 milyon dolar daha değer kazanacak. Yani All-NBA'ye bağlı olduğu için maksimum kontrat 40 milyon dolar için oynuyor yani. Fakat o yani sakatlık öncesi Tyrese Haliburton'la, sakatlık sonrası Tyrese Haliburton'la alakası yok yani oyuncu olarak. Ve bu takımın da ana merkezi. Bence onların en büyük gücü hücum, yani en büyük zaafları da savunma diyorsun ama bu hücumla ilgili şunu da söylemek lazım. Yani buna katılıyorum. Detaya çok hızla girmeye gerek yok ama ligin en yüksek tempoda oynamaya çalışan takımı Indiana. Ve bu tempo rakipleri sürüklese edebiliyor. Özellikle basket dedikten sonra falan çok hızlı geliyorlar. Tyrese Haliburton tam sahada muazzam takımı yönetiyor. Çok atletler, buna çok alışkınlar. Yani normal sezon temposunda buna zihinsel olarak karşılık veremeyen takımları çok kötü gafil avlayabiliyorlar. Çok hani her maç başına 10 tane falan rakibin sadece onların hızına ayak uyduramaması veya bir an boş bulunmasıyla sayı bulabiliyorlar. Evet, Indiana olduğu için rakipler biraz daha dikkatli ama şimdi abi playoff'a geldiği zaman o avantaj ortadan kalkar. O konsantrasyon alışı, o tempo. Yani oyunu çok aşağı çekebilirler. Ya play'in için hala iddiaları. Tyrese Haliburton umarım tam sağlığına kavuşur. Oynaya nasıl kavuşacak? O da ayrı bir konu. Yani dinlenmeden olmaz o iş ama bu takım hala çok heyecan verici, çok keyifli. Bu tempoda oldukça da verimli olarak. Tyrese Haliburton'un en büyük artısı zaten bu kadar tempolu oynayan takımda düşük top kaybında tutabilmesi takımı. Çünkü tempo otomatikman top kaybını artıran bir faktör. Biliyoruz. Hı. Ama onu tutabiliyor Tyrese Haliburton sayesinde takım. Siakam geldiğinden beri uyum sağlamış gözüküyor ama etkisini tam hissettiremedi. O da hani çok iyi bir zaten iyi bir sezon geçirmiyor aslında. Yani hücum en büyük avantajlar ama o hücumun tempodan besleniyor olması onlara normal sürede avantaj getirirken daha sonra işlerini zorlaştıracak. Artı Tyrese Haliburton bu arada %100 olsaydı onlar çok daha başka bir yerde olurdu bence. Onlar Orlando ile birlikte dördüncülük yarışında olurlardı yani.
Ya Siakam yine de bir boyut kattı abi. Yani bir ikinci de oyun kurucu, top yönlendirici ve fiziksel olarak her şeyden önce. Çünkü öyle bir eksikleri vardı onların.
Artı savunmaya da tabii ki doğal olarak artı katkı tabii verdi. O kendi pick and roll oynayabiliyor falan. Gerçekten boyut kattı. Yarı saha oyununda çok boyut kattı. Ona hiç söyleyecek bir şey yok. Yani tempolu tam saha oyununa direkt dahil oldu. Herhangi bir zarar vermedi. Üstüne üstlük yarı saha oyununa artı kattı. Onlar kesin.
Tabii ama bir taraftan da Indiana şunu kaybetti aslında Siakam alırken. Yani sonuçta Buddy Hield'dan vazgeçmiş oldular ve Buddy Hield yani birçok eksiği, noksanı vesaire olsa da ligin en keskin şutörlerinden biri. Ve Buddy Hield'ı sahada bulundurduğunuzda perimetrede başka bir boyut kazanıyorsunuz. Yani Siakam'ın getirdikleri ayrı ama Buddy Hield'la giden bir şeyler de var. Nesmith de son dönemde yani takımın en iyi ikinci şey şutör diyebileceğin Nesmith de son dönemde biraz form düşüklüğü yaşayınca sakatlık da geçirmişti. Orada doldurmaları gereken bir şey var.
Buddy Hield'ın tabii en büyük özelliği abi keskin şutör olması dışında Stephen Curry'den sonra ligde en çok üçlük atan oyuncu son 5 senede ya.
Evet. Yani keskin şutör derken keskin şutör. O yüzden başka bir şey getiriyor zaten. Bambaşka bir çekim etkisi var onun.
Maç başına 6-7 tane atmıyor. 10, 11, 12, 13 tane atıyor yani. Bıraksan 20 tane atar zaten.
Ama diğer taraftan yani Siakam'la biraz daha fiziksel hale gelseler de işte Miles Turner'a sahip olsalar da bu takım savunma konusunda da çok zayıf bir takım.
Ve Miles Turner da iyi bir sezon geçirmiyor yani. Hani savunma anlamında özellikle onu söylemek lazım.
Chicago Bulls.
Abi bence en büyük artıları onlar bu uyuşuk ve hani ne derler çok bilinen, çok ne yapacağı belli olan halden biraz çıktılar. En büyük avantaj, hani bir dinamizm geldi Chicago'ya. Yani Kobe White'ın çıkışıyla ve hani topun ona teslim edilmesiyle daha dinamik oynayan, biraz daha şut profili değişen, Kobe White çünkü çok fazla şut atabildiği için, Alex Caruso da bu sezon çok daha fazla üçlük atıyor zaten. Daha fazla yani spacing yapabilen ve daha dinamik bir takıma dönüştüler. Çünkü DeRozan ve Vucevic olduğu zaman, Lavin belki ona biraz zarar vermiyordu, katkı veriyordu ama Lavin de oyunu çok dinamikleştiren, kendi dinamik ama oyunu dinamikleştiren türde bir oyuncu değil. Abi Vucevic, DeRozan, Lavin ekseninde olduğu zaman abi çok istasyon takım oluyorsun. Yani hiçbir oyun akıcılığı, yırtıcılığı falan kalmıyor takımda yani. Vucevic hala var. Hala orada takımı biraz aşağı çekiyor belki ama bütün gardlar özellikle şimdi Caruso da çok dinamik olduğu için Caruso işte Dosunmu'yu oynattığın zaman da öyle. O ya yani Kobe White'ın Lavin'in yerine gelmesi hani top kullanan oyuncu olarak tabii Kobe White oyun kurucu oynuyor. Yani tam onun yerine geldi denemez. Artık tabii Kobe White'ın çıkışı bu takımın Lonzo Ball eksikliğini de büyük oranda kapattı. Gerçek bir oyun yani tam bir oyun kurucu değil Kobe White ama o rolü doldurdular. Hem Lonzo Ball'un hem Lavin'in rolünü doldurmuş gibi gözüküyor Kobe White. Lonzo Ball'un oyun kuruculuk Lavin'in atıcılık rolünü almış gibi gözüküyor ve takıma inanılmaz dinamizm kazandırdı. Hani en büyük artılarının ben bu kadronun daha dinamik oynayabilmesi olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta abi en büyük zaafları da abi kadro kalitesi bir yere kadar ya. Bir yere kadar. DeRozan hala etkili ama eski gücünde değil. Vučević dünyanın en yalan kahramanı. Yani hakikaten dünyanın en yalan kahramanı. Abi geçen gün bakıyordum, tam rakamı hatırlamıyorum ama Vučević'in abi sezon içinde 800 küsür şut ve 80 küsür faul attığını biliyor muydun?
Evet.
DeAndre Ayton'ı saymazsan ligin en temastan kaçan oyuncusu.
Evet.
Abi bir de sen 5 numarasın be abi. Vučević'le ilgili en önemli söylem ne abi? İşte alan açıyor, şutör. Tepe, yani özellikle tepeden, köşeden değil, tepeden üçlük atıyor. E güzel, doğru atıyor. Fakat abi şöyle bir durum var. %27 ile atıyor abi.
Bazı oyuncuların orta mesafesi onları geriden de daha iyi şutör gibi algılatır ya. Vučević'in gerçi çok daha iyi şut attığı, yani 3 sayının gerisinden şut attığı sezonlar var. Hani mesela işte geçen sene %35, ne bileyim birkaç sezon önce Orlando'daki son sezonunda %41 falan. Evet, ama Vučević'in özellikle orta mesafe keskinliği ve becerisi sanki sürekli yay gerisinden de istikrarla atıyormuş gibi bir algı yaratıyor. Halbuki öyle değil dediğin gibi ve bu sezon %28'e kadar inmiş durumda.
Hiç temas sevmiyor. Savunmada büyük zaaf. Hücumda artı değer katıp katmadığı sürece hala çok iyi bir bantçı. Onu söylemek lazım ama Andre Drummond varken bu da çok ekstra lüks oluyor biraz.
Evet.
Geçtiğimiz günler tabii Cleveland'da öyle bir ezdiler ki yan yana oynayarak, hani çok ekstra oldu. Ama yani işte DeRozan dediğim gibi eski gücünde değil ki, zaten DeRozan'ın etrafına bir takım oluşturmak da hiç kolay değil. Çünkü DeRozan'ın özelliklerinden dolayı, yani operasyon yaptığı bölge dolayısıyla. Ya bu takımın kadro kalitesi Kobe White'ın çıkışına rağmen, Alex Caruso'nun hücumda daha aktif bir oyuncu olmasına rağmen, tabii Alex Caruso'nun devamlılığı da sorun. Yani Alex Caruso oynadığı zaman iyi de kaç maç oynuyor abi? Sürekli ufak tefek sakatlıklarla boğuşuyor. Kadro kalitesi de, kazanma alışkanlığı da bir yere kadar bu takımın yani. Bence dinamizm kazanmış bir Chicago en büyük avantaj. Yani geleneksel artılarıyla sonuçta, yani DeRozan hala elit bir maç sonu oyuncusu. Yani hani topu teslim edebildiğin hala bir oyuncu var. Kazandıkları dinamizm en büyük artıları var olan yapıya. Ama kadro kalitesi de en büyük eksileri yani.
Ya kafaca biraz daha artık en azından rahatladılar yani gibi geliyor bana. Soyunma odasına falan da yansıyan şekilde, yani bir şekilde öyle ya da böyle trade deadline geride kaldı işte. Artık takımdan çok fazla şey de belki beklenmiyor. Oynayan oyuncular da daha, hani Zach LaVine'in orada denklemden çıkmasıyla daha idare edilmesi mümkün halde bir gruba dönüştü. Ama sen de söyledin yani, sonuçta bu nihayetinde sınırlı bir kadro. Onu da yaşayacaklar. Belki hani zaten yaşayacaklar dediğim, hani yaşıyorlar ve play-in'den çıkmaları da çok kolay gözükmüyor.
Ya zaten kadro yapısı olarak kendilerini çok olduklarından iyi olduğuna ikna etmeye çalışan bir takım. Abi bu Vučević, yani DeRozan'ı falan çok takdir ediyorum, yanlış anlaşılmasın ama hani bu sene biraz daha geride. Vučević bence eksi artık abi. Vučević oynamasa daha iyi olabilir yani şu aşamada. Sahada çok kötü gözükmüyor ama çok ciddi zarar veriyor abi, özellikle savunma anlamında falan. Yani hiç gene hiçbir yere gitmiyorlar. Neyse ki abi, en azından Kobe White'ı kazandılar ya.
Ve Atlanta. Onlar da 27-34 doğuda olmaları sayesinde ve doğudaki genel çizgi sayesinde hala play'in içerisindeler. İşte Brooklyn'e göre de bir çok da azımsanmayacak bir avantajları var. Ama kötü durumdalar.
Ve abi benim çok anlamadığım bir şey var. Yani Quinn Snyder koçluğunda eldeki malzemeye de baktığın zaman bu takımın bu kadar kötü savunma yapmaması lazım ya. Yani işte Clint Capela, Jalen Johnson, işte Bogdanovic, Sadik Bey, kim dersen, DeAndre Hunter, Dejounte Murray, Trey Young, ki ben hani şiddetle savunuyorum. Trey Young bu sene gerçekten savunma anlamında felaket değil. İyi demiyorum, vasat bile demiyorum ama felaket değil abi. Hani hakikaten ciddi çabası var, pozisyon kaybetmiyor. Özellikle biraz daha topa saldırarak, çünkü birebir fiziğinden dolayı kimseyi durduramadığı için topa saldırarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Felaket değil en azından. Yani abi Trey Young öyle bir delik ki oradan diğerleri ne yaparsa yapsın delik geçiyorlar diye bir durum kesinlikle bu sezon söz konusu. Yani çok haksızlık edildi Trey Young'a. Kötü. Birçok zaaf yaratıyor orası, ona bir şey demiyorum. Ama şey değil, yani kapatılamayacak bir defekt yaratmıyor artık bu sene. İşin ikinci yanı, defekti daha çok yaratan Dejounte Murray. Dejounte Murray yürüye yürüye yanından geçiyorlar ya. Dejounte Murray zaten hiçbir zaman iyi bir birebir savunmacı olmamıştı. Yani çok yanlış bir reputasyonu vardı. Çok iyi takım savunmacısıdır bu arada. Yani pozisyon bilir, uzanır vesaire, takım savunmacısı olarak gelir. Birebir savunması kötüdür. Trey Young'ın da birebir savunması sonuçta iyi olmadığı için oradan çok darbe alıyorlar ama bu kadar da kötü olmamaları lazım ya. Ama felaketler. Felaketler yani. Ve Burada abi benim gözüme çarpan ya en büyük dezavantajları bu savunma. Evet, personel iyi değil kesinlikle. Onu kesinlikle kabul ediyorum Trae Young ve Dejounte Murray yüzünden. Jalen Johnson ve Capella'nın getirdiği artlar onları örtmeye yetmiyor. Ama felaket dedi ya, bu kadar felaket bir savunma olmamaları lazım. Ve abi buradaki en büyük sorun ne biliyor musun? Benim gördüğüm kadarıyla. Bunu anlamak zor. Niye olduğunu. Abi Atlanta'da ciddi, yani gerçekten çok ciddi bir amiyane tabiri takım olamama sorunu var. Gerçekten ciddi almıyorlar abi. Ya öyle maç içinde öyle konsantrasyon hataları falan yapıyorlar. Öyle boşluyorlar. Öyle oyundan düşüyorlar ki hani hakikaten delirtirsin. Bir tane Quinn Snyder'ın Bogdanovic'e delirdiği pozisyon var 2 hafta önce. Hatırlarsın, çok viral oldu hatta görüntüsü falan. Abi ki Bogdan Bogdanovic sonuçta şeydir, hani DNA'sı gereği, yetiştiği ortam gereği, ya Obradovic öğretileri gereği.
Yani bir Avrupalı ciddiyeti vardır hiç olmazsa.
Evet, yani alışkanlığı vardır ciddiyeti olmasa da yani. Ama bu takımda abi alışkanlıklar da kaybedilmiş. Yani hakikaten boy, yani iki savunmayı ciddi yapıp bir savunmada böyle tamamen uyuyakalıyor. Abi savunma öyle yapılacak bir şey değil. Hele abi, modern burada... NBA'de. Modern NBA'de abi 100 pozisyon varsa 100 pozisyonda ciddiyetle oynamak zorundasın ki zaten ne kadarını savuşturabiliyorsun iyi yapsan bile.
Abi şimdi problem işte şey. Yani Bogdanovic'e seni bu sezon sadece Bogdanovic delirtmiyordur. Queen Snyder olarak.
Tabii,
şimdi o tepkiyi herkese verebilmelisin işte. Yoksa bu kadar serdiğinde de bu takım çünkü şey. Yani onu vermediğinde bu boş vermişlik devam ediyor. Zaten birkaç sene, yani uzun süredir yerleşmiş bir laçkalık kültürü var Atlanta'da ve o devam ediyor. Ve sen bu sert tepkiyi göstermediğinde de hiçbir şekilde önünü alamıyorsun.
Ve zaten kulüp kültürü en problemli takımlardan biridir.
Tabii. Yani bu 20 yılı falan bulan bir mevzu Atlanta'da belki.
Artı hani NBA'deki en kötü seyircilerden birine sahip falan. Birçok şey faktör var bunun içinde yani. Bir de şey de önemli abi. Abi bugün bakıyorsun, Jalen Johnson hariç herkesle ilgili takas dedikodusu var bir taraftan da. Hı hı. Yani o zaman aidiyet falan da kalmıyor ki. Zaten olmayan aidiyet hiç kalmıyor yani.
Aynen. Ben burada takılacağım. Sene sonu zaten yokum. Ya da umarım yokum. Umarım giderim gibisinden bakıyor muhtemelen oyuncular. Batı'ya geçeyim mi?
Geç.
Sacramento Kings 34-26. Batı'da bu arada şey değişmedi. Yani en azından play-in içindeki geçen hafta bıraktığımız yere göre takımlar değişmedi, onu söyleyebiliriz.
Ama şeyi de söyleyelim. New Orleans ve Phoenix çok yakın. Yani New Orleans'la Sacramento arasında sadece 2 galibiyet fark var. New Orleans'la play-in'in sonundaki Golden State arasında sadece 4 galibiyet var. Yani aslında orası 5'ten 10'a kadar bir yarış. Ama şu anda hani geçtiğimiz hafta konuşurken New Orleans ve Phoenix yarım adım öndeydiler. Hala yarım adım öndeler.
Evet.
Burada sen söylemiştin, bunu da tekrar ederek girelim istersen. Sezonun kalan bölümünde ligin en kötü, en zor takvimine Phoenix sahip. Hı hı. Onların işi çok kolay olmayacak. Hele şimdi Booker da sakatlandı, bir 10 gün yok. Ama hani onu da belirtelim. Oradan geçelim Sacramento, Dallas, Los Angeles ve Golden State'e.
Yani çok büyük bölümünü Phoenix Suns takviminin işte şeyle oynuyor. Ligdeki en iyi... Hatta tam şeyine bakıyorum abi onun.
İki kere Boston'la oynuyorlar abi.
En iyi 8 derecenin sahibi olan takımlarla oynayacak.
Abi ben sana çok kısa şöyle özetleyeyim. 2 Boston, 2 Minnesota, 1 Oklahoma, 1 Denver, 1 Minnesota, 1 Milwaukee, 2 Cleveland var. Hı hı.
Peki.
Bu arada sezonun son 20 maçı kalmışken 2 Boston ve 2 Cleveland maçlarının da bu son 20 maça kalmış olması çok tuhaf bir fikstür be abi.
Fikstürde zaten o kadar fazla tuhaflık var ki abi. Yalnız işte şey de oluyor yani, bazen bu Mart ayının başlarında bakıyorsun fikstüre ve bir ay sonrasına dair işte ya şu çok sıkıntılı bir dönem, şu işte çok üst üste çok zor rakiplerle oynuyorlar dediğim bir bölümü fikstürün bambaşka bir hale gelebiliyor.
Doğru.
Ya bir tane sakatlık olur ya da işte gerçekten o dönemde artık oynatmamaya falan başlarlar. Şey oluyor yani, bir ay öncesinde gözüktüğü kadar zor olmuyor.
Artı şey oluyor abi, hani çoktan havlu atmış olsa da mesela işte San Antonio, Detroit gibi daha önceye oranla daha iyi basketbol oynayan ve oynamaya çalışan takımlar da oluyor. Yani normalde o kadar kolay, yani tabii ki bu takımlar zor değil ama daha önce oynasan daha kolay olabilecek rakipler de daha zor olabiliyor bir anda.
Peki Sacramento geçen seneye göre aslında çok fazla bir değişiklik yok belki Sacramento'da ama bizim onlarla ilgili geçen sene sık konuştuğumuz bir şey var. Yani sakatlık anlamında geçen sezon çok şanslı, tırnak içinde şanslı bir sezon geçirdiler. Bundan avantaj sağlamışlardı ve sonuçta Batı Konferansı'nda daha iyi bir noktadaydı Sacramento Kings geçen sezon. Yani geçen sezondan bu sezona takımın aslında nitelik olarak aşağı gittiğini falan bence çok söyleyemeyiz. Belli açılardan hatta ufak boyutlarda geliştiği bile söylenebilir ama rekabet çok arttı. Etrafındaki takımlar çok gelişti Sacramento'nun. En önemli sıkıntıları da bu.
Ve abi şimdi bakıyorsun abi bireysel olarak Sabonis geçen seneden kötü durumda değil. Hatta belki bazı açılardan değil. Darren Fox geçen seneden daha iyi durumda bence. Özellikle 3 sayı volümünü falan da arttırmış durumda. Biraz ufak tefek sakatlıklar yaşadı. O biraz devamlılığını etkilemiş olabilir ama sorun değil. Keegan Murray çok inişli çıkışlı olsa da geçen seneden kötü diyemezsin yani. Bazen çok iyi maçlar çıkıyor, bazen hiç sahada göremiyorsun. Harrison Barnes da öyle. Malik Monk geçen seneden bile iyi diyebilirsin. Yani bireysel olarak baktığında Kevin Huerter dışında geçen seneye oranla ana rotasyondaki oyuncularda bir düşüş yok. Hatta genel toplamda biraz daha iyi gibiler. Fakat abi takım geçen sene onlara çok büyük bir avantaj sağlayan Indiana olma özelliğini kaybetti. Yani geçen sene, bu sene Indiana'nın yaptığını geçen sene Sacramento yapıyordu. Bu sene öyle bir şey yok abi. Tempoları acayip düştü. Acayip düştü ve yani ligin geçen sene en iyi hücumlarından biri çok sorunlu bir savunmaydı. Bu sene işin ilginç yanı savunmada biraz daha iyiler. En azından vasata yaklaştılar yani. Fakat hücum...
Hücumda da ama ortalamaya indiler.
Evet. Ne tempoda da indiler abi. Artık hani geçen sene o işte başarı iştahı, ışığı yakacağız, coştuk. İşte Sacramento ayağa kalktı. 2006'dan beri ilk kez playoff oynuyor falan. O heyecan azalınca yani etkisi... Kadro aynı ama o iştahla oynamadığın zaman orada yarattığın çok büyük farkı yaratamıyorsun.
Ve ben bunun işte biraz da hani sürekli oynadıkları sadece bu bir sıralama yarışı değil sonuçta. Yani herkes birbiriyle oynuyor ve o takımların da Batı Konferansı'nda yukarı çıkmasıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum.
Ya bence en büyük avantajları abi Sacramento müthiş şütör bir takım. Yani özellikle Fox'un da üst düzey demeyelim de şütöre dönüşmesi sonucunda Sabonis'in etrafında hakikaten çok özel bir şut takımı yaratabiliyorlar. İşte Huerter, Barnes, Keegan Murray. Keegan Murray özellikle elit bir şütör konumunda artık. Huerter ne olursa olsun şütördür. Fox ya bu kadar iyi şütör olduğun zaman, bu kadar iyi sahayı açabildiğin, Malik Monk kenardan gelip keza öyle. Bu kadar sahayı açabildiğin zaman her zaman rakibe acayip bir yumruk vurabiliyorsun maçın belli bölümlerinde. Bazen maçın tamamında. Ama şütör olmaları en büyük avantaj. En büyük dezavantaj da abi fizikle oynayan oyuncuları yani Sabonis için diyor ki Sabonis o pozisyonda fiziğini yani fizikle oynasa da çok büyük fark yaratamıyor. Çok uzun değil çünkü. Fizikle oynayan her takım onları biraz püskürtüyor. Yani hep işte şut fizik genelde el ele çok gitmez ama son dönemde biraz daha gidiyor. Yani fizikle oyuncular da çok şütöre dönüştü ama Sacramento öyle değil abi. Sacramento fizikle oynayamıyor. Onu ancak tempoyla çabuklukla kapatmaları lazım şütörlüğün daha devreye girmesi için. Onu da çok yapamıyor. Tempoyu da kaybettiğin zaman bu fiziksizlik, daha doğrusu fiziksizlikten öte fizikle oynamamak onların en büyük dezavantajı haline geliyor yani.
Ve savunmada ne kadar kısmi bir gelişim göstermiş olsalar da şu da çok açık ki Domantas Sabonis hala hedeflenen tarzda bir uzun.
Ve abi yani senin kalecin Domantas Sabonis'se de savunman en iyi ihtimalle vasat olur. O da en iyi ihtimal ki o en iyi ihtimale çok yaklaştılar bu sene ama onun da sürdürülebilirliği veya maçtan maça eşleşmeden eşleşmeye dediğim gibi vasat olmak bile çok zor onlar için yani.
Ya bugünün basketbolunda hedeflenen uzun saha en büyük sıkıntılardan biri, özellikle hedeflenebilen uzun, sürekli savunmasına vurulmaya çalışılan uzun. Özellikle playoff'ta en büyük sıkıntılardan biri.
Ve çember savunamayan uzun abi.
Evet ve şey hani sonuçta Sabonis hani şey değil, tamam o zaman oynatmayalım diyebileceğiniz bir oyuncu değil. Sizin iki temel ayağınızdan biri. O yüzden de bu bir zayıflık olmaya, bir sıkıntı olmaya Sacramento adına devam edecek. Mavericks iyi gittikten sonra çok hızlı şekilde düşüş yaşamaya başladı. Ya bu mağlubiyet periyodunun içerisinde yakın kaybettikleri maçlar da var ama sonuçta 3 maçı falan da ciddi farklarla kaybettiler ve her şeyden öncesi takımın savunma problemlerinin aynı şekilde devam ettiğini görmeleri açısından bu mağlubiyet periyodu çarpıcıydı bence. Son işte böyle bir hafta 10 gün diyebiliriz.
Ya sonuçta Doncic sahada olduğu sürece bu takımın İyi ve üzerinde iyi, çok iyi, mükemmel, akıl almaz bir hücum olacağı kesin. Hele Doncic de formdayken. Geçtiğimiz yıllarda sezonun sonuna doğru biraz güç kaybediyordu Doncic. Üzerindeki yükün getirdiği yıpratıcılık etkisiyle bu sezon gerek sezon içinde biraz maç kaçırması, gerek işte Kyrie Irving'in biraz sorumluluk alması ve gerekse hani takım içindeki rolünün bir tık daha merkezilikten çıkmasıyla daha diri gözüküyor Doncic. Şu anda hani yıpranmış gözükmüyor. O yüzden bu takımın hani çok çok iyi bir hücum takımı olacağı kesin. Bence Kyrie ile olan ilişkileri de belli bir seviyeye geldi. Yani Kyrie işte 2016-2017 Cleveland'da dönüştüler biraz. Yani LeBron-Kyrie ilişkisine dönüştü burada. LeBron her şeyin merkezi. Kyrie bitirici dokunuşları yapıyor. Gerektiğinde bazen sorumluluk da alıyor ve o rolde Kyrie mükemmel zaten. Yani bence ligin en büyük sorun çözücülerinden biri. Bu sene sağ dışı konularda da hiç sesi soluğu çıkmıyor. Demeç bile vermiyor abi. O açılardan bu takımın olağanüstü bir hücum takımı olacak kesin. İyi günlerinde de hakikaten sürpriz ediyorlar. Bu takas döneminden sonra savunma da hiç fena gözükmüyordu ama abi bu takımın savunması özellikle Kyrie ve Doncic ile başlamak üzere ki hani Lively, Gafford işte uzun rotasyonu da bir şekilde oturtmuşlardı. Abi çok yüksek efora dayalı bir savunma. Yani hakikaten şimdi savunma her zaman efor işidir de bu takımın hakikaten çok büyük efor vermesi lazım ya. Yani çok çaba göstermeleri lazım. Ve abi o kolay değil. O bir alışkanlık meselesi ve bu takımın o alışkanlığı, o refleksi pek yok yani. Fizik anlamda çok problemli değiller belki. Çünkü Kyrie mesela ufak tefek olsa da çok mücadelecidir. Lively, Gafford işte... Powell, şey, Kleber'le falan belli bir uzun rotasyonuna da sahipler. Doncic pozisyonu itibariyle fiziklidir, iyi reboundçudur. Savunma anlamında da çok kötü değil Doncic. Bu sezon özellikle çaba gösterdiği maçlarda hiç zaaf da yaratmıyor fazla. Ama abi hep çaba. Yani bu kadar çaba gösterecek bir refleksi olan ve şeyi olan bir takım değil. Mesela Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock'luk takımın öyle bir avantajı vardı. Çabaları hiç düşmüyordu. Bu takımın çabası düşüyor abi. Yani Gafford'ından Lively'sine hepsini. O yüzden mesela Jason Kidd Kleber'i ısrarla oynatmaya çalışıyor çabası düşmediği için. Ama Kleber bitik durumda abi. Şimdi Jason Kidd'in yaptığı en büyük hatalardan biri o. Bu takımın çabası savunma yapamayacağını düşünüyor. O yüzden çaba gösteren oyuncularla oynamaya çalışıyor. Fakat abi Kleber'i yani Gafford'ın hani oyun bilgisi, oyun basketbol IQ'su düşük olduğu için Gafford'ı sevmiyor, tamam, oynatmıyordu. Fakat abi çabası veya devamlı problem olsa da Gafford'ın yaratacağı etki Kleber'in en iyi gününden, Gafford'ın en kötü günü Kleber'in en iyi gününden daha fazla çember savunma anlamında. Hı hı. Ve sen bir de bu, yani yeni gelmiş bir oyuncuyu bu kadar küstüremezsin abi. Jason Kidd'in bu arada sorumluluk almaması, tuhaf tuhaf demeçler vermesi, oyuncularla olan yani tamam belki Doncic'le olan ya da Kyrie'yle olan ilişkisi iyi olabilir ama tüm takımla olan ilişkisinin özellikle basına yansıyan tarafları falan da çok problem. Yani bu takımın bu kadar yüksek efor, yani yüksek efor sağlaması için çok ekstra bir motivasyon ve çok ekstra bir takımdaşlığa ihtiyacı var. Kidd de onu hiç sağlamıyor abi, hiç hem de yani.
Ve diğer oyuncular için oynaması hani kağıt üzerinde böyle çok kolay gözüken ama aslında o kadar da kolay olmayan bir takım Dallas. Şimdi Doncic ile Kyrie dışındaki oyuncuları kastediyorum. Çünkü top o kadar fazla bu oyuncularda ki yani normalde belki ben ona bir şeyle hani Doncic topu daha az kullanmalı falan değil. O tercihte bulunmuşsundur. Doncic de zaten belki onu kendisi tercih ediyor. Kyrie Irving de belli ölçüde domine ediyor. Diğerleri tamamen eski Houston'daki şeyler gibiler. Yan parçalar gibiler. Ama bunu işte yapmak kolay değil yani. Video oyunu değil bu. Bazı oyuncular çok kopuyor, bazı oyuncular ritim kaybediyor. Kenarda, köşede sen boş şutu bekle geldiğinde sok demekli olmuyor o iş. Ve Dallas o konuda çok istikrarlı oyunculara da sahip değil. Savunma çabası da dediğin gibi oynama gösteriyor o zaman. Hücum ritmi bulamadığında oyuncular.
Abi oyuncu ne kadar iyi niyetli olursa olsun oyun akıcılığının dışına çıktığın zaman şeyi kaybediyorsun. O alışkanlıklar, refleksler kayboluyor. İyi niyetle çaba göstersen bile. Zaten zorluk orada. Blok Finney-Smith ikilisiyle oynanan oyunun avantajı oydu. Onlar hiç düşmüyordu oyundan abi. Hiç hem de yani.
Öyle öyle. Yani buna çok daha adapte oyunculardı. Şu anda o kimliği arıyor ama pek bulamıyordu Dallas.
Yani işte en büyük dezavantajları işte bu savunma. En büyük avantajları da işte yani Doncic-Kyrie, yani Doncic temelli Doncic-Kyrie ikilisiyle. Zaten bu takım müthiş hücum edeceğini biliyorsun yani. İyi şut attıkları günde de paramparça ediyorlar zaten.
Tabii yani ve korkunç seviyede iki birebirciye sahipler zaten.
Aynen.
Onlar her zaman yani bir noktadan zaten başlatıyor Mavericks.
Ve o yüzden de yani teorik olarak asla hücumda tıkanmak diye yani üst düzey hücum ettikleri gibi tıkandıkları hücum da olmuyor kolay kolay.
Tabii tıkanma yok ama işte savunma çok kötü olduğu için yeterince iyi hücum etme edip edememe mevzusuna dönüşebiliyor bazen. Yani 120 atıp ondan sonra yeterli fark yiyor olabiliyor bu sabah olduğu gibi. Lakers 34-29 şu anda 9. sırada ama orada tabii şey de var, onu da söylemek lazım. Yani aslında Warriors'ın daha az mağlubiyeti var ki sadece yarım maç geride Warriors. Maç eksiğinden şu anda biraz da Warriors arkada gözüküyor. Onların işte şey yardımcı antrenör öldükten sonra kaçırdıkları maçları, yani bir süre oynamadılar falan. O eksik maçları tamamlayacaklar bir ara ama şu anda daha fazla yenilgisi olsa da Lakers galibiyet sayısının daha fazla olması, daha fazla maç oynamasıyla önde, yarım maçta olsa önde. Son 10-15 maçta da galibiyet oranı iyi Lakers, fena değil. Ama bir taraftan da sürekli olarak arada böyle çok kazanması gereken tipte maçları hala kaybedebildiğini görüyoruz Lakers'ın.
Çok kaybetmesi gereken bazı maçları da kazanıyor ama.
Öyle yani, ya mesela şu en son Thunder maçı bence şey fikstür galibiyeti oldu.
Ama Thunder'a çok ters geliyor zaten Lakers'a.
Yani. Tabii tabii geliyor ama Thunder da back to back oynuyordu falan yani. Ondan net avantaj sağladılar. Ya şu anda bence Lakers'ın en büyük problemi şey, özellikle Vanderbilt'in olmaması. Ve çünkü oradaki şeyi doldurmak isterken Darvin Ham iyice saçmalıyor. Elindekileri bu defa bozuyor. Ya takım mesela daha eskiden şey geçen sezon falan savunma kimlikli bir takıma dönüşmüştü. Şu anda da son bir ayda falan hücumla kazanan bir takıma dönüşmüş durumda Lakers.
Ama abi sezon başından beri Darvin Ham papat yapalı bakıyordu kadroyla, biliyorsun. Yok işte Austin Reeves'i önce bench'e çekti, sonra DeAngelo Russell'ı çekti. Vanderbilt'i başlattı. Uzun süre şeyle oynuyordu. Cam Reddish'le oynuyordu. Cam Reddish sakatlanmasa hala devam edecekti belki de. Hı-hı. Keza Vanderbilt için de geçerli bu. Yani LeBron'la Davis etrafına abi ne var kadroda? Şunu alalım, bunu alalım falan diyordu. Bence bir 5 bulundu. Ve bu 5'te yani şey çok önemli. Bu Austin Reeves kenardayken veya işte kenardan gelirken veya DeAngelo Russell kenardan gelirken şöyle çok temel bir problem oluşuyordu Lakers'da. İşte bu Cam Reddish, Vanderbilt'li, Torin Prince'li beşler oluyordu ya. Abi o takımın toplu oynayabilen oyuncusu yoktu. Yani LeBron dışında kimse toplu oynayamıyordu yani. Şimdi LeBron'la birlikte işte Austin Reeves ve DeAngelo Russell oynatınca toplu oynayabilen 3 oyuncu ve açıkçası spacing yapabilen oyunculara da kavuştular. Ama bunu bir şekilde dengelemek için, ya bu iki oyuncunun çok ciddi savunma zaafları olduğu için bunları dengelemek adına fizik avantajı, Lakers her zaman fizikle oynadığı için fizik avantajını korumak adına Rui Hachimura'yı ilk 5'e yerleştirdi. Ve Rui Hachimura da o ilk 5'te yedekte oldu. Sezonu hiç iyi geçirmiyordu Hachimura ama ilk 5'e yerleştikten sonra bir şeyler vermeye başlayınca en azından hücum anlamında, belki evet savunma düştü. Zaten o iki guardla ne kadar iyi savunma yapabilirsin? Anthony Davis ne kadar kapatabilir onları? LeBron da zaten kariyerinin bu aşamasında sadece seçerek savunma yapıyor. Hani 5 hücumdan birini de kendini veriyor savunmaya yani. Ama büyük kalmayı başardılar bu sayede. Yani bu da zaten Lakers çok fazla fiziğiyle oynayan bir takımdır. O yüzden ligin en çok foul alan takımı. Yani başta LeBron olmak üzere sürekli fizikle zorlarlar. Ama bu beşte bir denge buldular. Belki Vanderbilt dönünce hani Hachimura'nın yerine koyabilirler, koyamazlar bilmiyorum. Hani ona bir bakarlar herhalde. Ama sezon başından beri bakılan papatya falı bence bitti. Çünkü Reeves ve DeAngelo Russell'a ihtiyacı, onların zaafları evet ortada ama onlara ihtiyacım var abi. Hem spacing için, sahayı açabilmek için, hem de topla oynayabilen oyuncu sahada tutabilmek için LeBron'un yanında. Bence en azından o 5'i bulmalarıyla şut dengesini, yani bu sonuçta bu takım abi Anthony Davis ile LeBron bir arada olsun diye tamamen onun ekseninde kurulmak zorunda. Ve onların eksenine sahayı açabilecek, onların ikili oyun oynayabilecek alan yaratabilecek. LeBron artık eskisi kadar topa hakim olmadığı için LeBron'dan top döndüğü zaman topla oynayabilecek. Hem şut tehdidi hem topla tehdit yaratabilecek oyuncuları bir araya getirip hücumu belli bir dengeye oturttular. Aynı zamanda fizik anlamında da dezavantajlı konuma geçmediler. Eskisi kadar ezici bir fizik üstünlüğü yok belki Lakers'ın ama fizikle oynayan bir takım olduğu için fizik olarak da işte dezavantajı geçmediler. Bence kadro dengesini, yani deki kadrodaki dengeyi bulmuş gözüküyor. Lakers en büyük avantaj da o zaten bence. Çünkü zaten LeBron Davis etrafında olacak. Bu arada Gabe Vincent'ın dönmesi bekleniyor bu 15-20 gün içinde.
Valla Gabe Vincent kapıda kimlik göstermek zorunda kalacak abi. Herkes suratını unuttu adamın.
Ama bu takıma katkı verebileceğini düşünüyorduk. Ben hala verebileceğini düşünüyorum yani.
Bence de yani en azından hani bu kadar uzun bir şeyden sonra, sakatlık periyodundan sonra iyi rehabilite olabildiyse, iyi tedavi olup hakikaten sağlığına kavuştuysa verebilir. Şey var tabii, yani sen de söyledin, eldekiler içerisinde bir denge buldu. Ama hala eldekilerle ilgili bir zaten şey problemi var. Yani çoğunun tek yönlü olması. Çünkü DeAngelo Russell, Austin Reeves sezon başında zaten onları ayırmasının sebebi de buydu. Direkt saldırılabilen bir guard ikilisi. Yani hangisini seçsem diye bakıyor rakip koçlar. Eğer kısalarda da tehditleri yüksekse. Vanderbilt o anlamda yani önemli. Ya da Cam Reddish işte o yüzden süre alıyordu. Ama koç da tabii acayip. Yani mesela ne kadar bunlar böyle saldırılabilir oyuncular olsalar da geçen günkü Denver maçının sonunu Cam Reddish'le, sonunu derken hani 2 dakika falan da değil, bayağı son çeyreğin neredeyse tamamını Cam Reddish'le kapatmanın, oynamanın da bir alemi yok.
Tabii ki yok.
Orada ya o doğru şeyleri bulmakta zorlanıyor biraz maç için.
Ya Jamal Murray işte onunla savunurum falan zannetti ama ki yani ben Cam Reddish'in bu sezon hani kendi savunmaya vermesini falan çok takdir etsem de Cam Reddish çok negatif bir oyuncu abi yani. Hani tamam savunmaya verdiği zaman ve etrafında iyi bir skor potansiyeli olursa bir şekilde barındırabilirsin. Sezon başında da yapıyorlardı. Ama bu onun eksi yazan bir oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmiyor yani.
Öyle zaten abi yani.
Vanderbilt'in eksikliği o yüzden önemli. Şimdi mesela Jamal Murray coşuyor ya da dışarıda dış oynayan bir oyuncuyu savunmaya ihtiyaç duyuyorsun. Eşleştirebilecek oyuncu bulamıyorsun abi. Hani işte Jamal Murray coştu. Kimle eşleştireceğim? Kemal'in başına vereyim. Abi Kemal'in başına verdiğin zaman başka şeyler de ödün veriyorsun. Vanderbilt'i verdiğin zaman Vanderbilt'in de çok hücumda problemleri var ama daha uzun veriyorsun ki Vanderbilt zaten o konuda Kemal'den en az bir kademe daha iyi bir savunmacı.
Ha o zaten yani ödün verirsin ama en azından dersin ki bunu kilitler bezdirir ve ritimden çıkarır. Bak Vanderbilt onu yapabiliyor işte gerçekten. Belli oyunculara şey fiziksel olarak iyi eşleşiyor bilmem ne. Ayaklar çabuk. Hatta rebound'a da katkı veriyor bunun yanı sıra. Cam Reddish'in öyle bir lockdown tarafı da yok çok fazla istikrarlı yapabildiği. Ve dediğin gibi hücumda da seni götürüyor zaten geriye doğru. O zaman yani bu girdiğin alışverişte zararlı çıkıyorsun. Ve Golden State. Tam iyi giderken tarihi bir yenilgi aldılar.
Ama abi çok kötü gitti maç sonra zaten havlu attılar abi onu saymamak lazım. Lakers'ın en büyük avantajı yani LeBron Davis ekseni zaten hani her zaman öyledi. Onun etrafında doğru takımı kurmak olduğunu düşünüyorum. En büyük dezavantaj da tek yönlü oyunculardan hani nasıl bir savunma kurgusu yapacaklar o herhalde değil mi?
Tabii yani işte şey hep böyle savunma hücum ayrı ayrı düşünmek ve gerektiğinde değiştirmek başka beşler bulmak zorunda Darvin Ham.
Ve çok bunu maç içinde yapabildiği bir şey değil o.
Ha, onu diyeceğim. Yani bunu çok maç içinde yapabilen bir koç, bunu idare edebilen bir koç gibi gözükmüyor bana. Mesela geçen sene bence playoff'u gayet iyi geçirdi koç olarak. Yani maçtan maça hazırlığı, belli rakiplere adaptasyonu hazırlığı iyi bir şey geçirdi, playoff dönemi geçirdi ama hani bunu maç içinde sürekli gösteremedikten sonra şey diyemiyorsun. Yani ama playoff'ta geçen sene iyiydi diye hatırlayamıyorsun Darvin'e mi? Golden State'de yani biraz tabii toparlandı. Daha iyi gidiyordu. Savunmaları çok daha iyi bir doğru gitti. Ama Celtics maçı evet dediğin gibi yani erken bıraktılar belki ama belli açılardan da şey oldu. Takıma gerçekliğini ve şu anki sınırlarını hatırlatan bir maç oldu gibi.
Stephen Curry maçtan sonra şey demiş ya, eskiden biz bunları yapardık rakiplere. Şimdi anlıyorum dedi.
Yani tabii ki o maçın final skoru iki takım arasındaki şu anki farkı göstermiyor ama Golden State'in de ondan önceki böyle 2-3 haftada gözüktüğü kadar henüz iyiye gitmediğini, bir anda her şeyin o kadar güllük gülistanlık olmadığını da gösterdi.
Ama şey önemli abi, sezon ortasında yeni gerçekliğiyle barıştı Golden State. Yani Golden State işte 2015'ten beri oluşturduğu işte Draymond Green, Klay Thompson, Stephen Curry ekseninde, Steve Kerr ekseninde işte read and react basketbolu ve kısa beşli oyunlarla yani modern dönemin en büyük hanedanı, en büyük hikayesi. 2022'de bir ekstra üzerine bir de şampiyonluk kazandılar. Ama artık modern gerçeklik bundan uzaklaşmak gerektiğini gösteriyordu. Özellikle çıkıştaki oyuncular, takımın yaşlanması, dinamizm kaybetmesi falan üzerine. Klay Thompson'ın hani çok özel bir yeri olmasına rağmen artık hani rolünün değişmesi gerekmesi falan. Bunlarla barıştılar abi. Yani işte Kuminga'yı ilk 5'e aldılar. Daha pick and roll temelli bir takım olmaya dönüştüler. Draymond Green, burada Draymond Green hani NBA'nin kıl kuyruk karakterlerinden biri olmasına rağmen bu sezon iyi bir sezon geçiyor ve iyi bir oyuncu abi. Ve Draymond Green'in 5 yani şey çok tabii büyük dezavantaj oldu onlar için. Yani Kevin Looney öyle bir basketboldan uzaklaştı ki öyle yeteneklerini kaybetti ki hiç oynatamıyorlar artık. Hiç ama yani. Hı hı. Çünkü Kevin Looney neydi abi? Kevin Looney hiçbir zaman çok büyük fark yaratmazdı ama çok iyi pozisyon alır, reboundçudur ve kolay pozisyonu iyi bitirir. Abi hiç bitiremiyor, hiç pozisyon alamıyor. Tamamen unutmuş basketbolu yani. Oynatamıyor, sahaya çıkaramıyorsun artık yani. Ama Draymond Green'li kısa beşlerle, evet basketbol oradan kısa beşten biraz uzaklaşmaya başladı. Yani fiziksizlik ciddi problem. Ama onunla Golden State hala onu iyi yaparak hala mücadele edebiliyor ve Draymond Green olduğu sürece de Jonathan Kuminga'nın getirdiği atletizmle falan iyi bir savunma noktasına geldiler. Jonathan Kuminga'yı etkili kullanamıyor çünkü muazzam atlet, muazzam patlayıcı. Hı hı. Keza Podziemski'yi Moody monte ederek takımın eksik olan atletizmi, dinamizmini de biraz tamamladılar. Daha pick and roll temelli oynuyorlar. Onları özel kılan işte o oyun okuma basketbolundan, topsuz oyundan biraz uzaklaştılar belki ama bunu yapmak zorundaydılar. Eldeki kadronun daha etkili olabilmesi için. Bunu yaptılar ve abi Klay Thompson'ın artık abicim Klay sen arada gene acayip işler yapıyorsun ama artık bu takımın ana parçası olamazsını Klay de kabul etti. Takım da kabul etti. Ve Klay'i yedek 5'e aldı. İkinci 5'e aldılar. İkinci 5'ten gelirken de çok da bir etkili oldu bu arada. Gayet yaradı ona da. Hala iyi günündeyse hala onu oynatabilir. Ama kötü günündeyse 18'de 3 atmasına izin vermiyorlar artık yani. Çünkü biliyorsun Klay 18'de 0 atsa 19. yıl atar. Hiç takmaz yani bu işleri. Hı hı. Ama onun rolünü değiştirerek buna da engel oldular. Ve buradan gerçekten bir denge kazandılar. Burada küçük tökezlemelerinin önemli sebeplerinden biri hani sezonun ilk yarısını Kevin Looney gibi oynayan Andrew Wiggins son dönemde toparlamış ve hani kendi rolüne oturmuştu. Ama geçen seneki ailevi problem tekrar baş gösterdi ve takımdan uzaklaştı ama dönüyormuş. Evet. Yani geçen sene 2,5 ay gibi yoktu. Şimdi bir hafta yok takıma geri dönüyor. Bu önemli çünkü Andrew Wiggins takım için çok kritik yani.
Bir de neyse geçen seneki gibi dönmesin de.
Evet doğru. Neyse.
O da var.
Ama yani işte Stephen Curry, Podziemski veya Moody fark etmez o. Ya Podziemski'yi oynatıyorlar. Ya da Moody fark etmez. İşte Kuminga, Wiggins, Draymond Green'le istediği beşi değişti. Yani artık değişimi kabul etmiş bir Golden State'le bir yere geldiler. Burada kritik nokta tabii Stephen Curry abi. Yani Stephen Curry'nin bu takımı 2022'de olduğu gibi başka bir seviyeye taşıması lazım. Ve abi Stephen Curry o gücünden uzak gözüktü uzun süre. Son dönemde biraz daha iyi ama abi Ocak, Şubat'ı hiç iyi geçirmedi Curry. Hiç iyi geçirmedi yani. Hı hı. İyi geçirmedi derken kendi standartlarının altında geçirdi. Ama Curry'nin sahadaki en büyük fark yaratan oyuncu olması gerekiyor Golden State'in gerçekten iddialı olması için. Ve onu bir süredir çok yapmıyor Curry. Savunması bir tık düştü. Hücumda zaten hani en fazla önlem alınan oyuncu vesaire de ondan beslenmeyi bilirdi. Tabii takımın biraz pick and roll temelli olması Curry'nin işini biraz zorlaştırdı o açıdan. Onu da söylemek lazım. Ama ya bu takım eğer gerçekten hala bir tehdit olacaksa ki hani Batı'ya bakıyorsun abi. Batı'da Denver hariç hiçbir takım öyle çok dominant gözükmüyor. Yani iyi Golden State'in Denver dışında her iki takıma karşı belli bir oranda şansı var. Denver'a karşı da var ayrı konuda. Hani ciddi bir şansı var. Ama bunun için Stephen Curry'nin hakikaten 2022 gibi olması gerekiyor.
Bir de çok yıprandı abi Curry. Yani doğru. Chris Paul da yokken şimdi şey olabilir ya. Yani hücumda en fazla üzerinde yük olan oyuncu olabilir tüm NBA'de. O dönemde özellikle.
Artı yani yine işte Yanisler, Jokic'ler istediğin oyuncuyu say. Stephen Curry kadar üzerine önlem alınan insanları endişelendiren ikinci bir oyuncu daha yok.
Şimdi onunla da bağlantısı söylüyorum. Ve bu hani sadece usage rate'le falan ölçülebilecek bir şey değil. Yani Luka Doncic falan daha fazla topla oynuyor. Daha fazla böyle hücumu daha fazla çekip çeviriyor gibi gözükebilir de benim kastettiğim o değil. Yani topsuz oyunlu olsun, beraberindeki ikinci top yönlendirici sayısının azlığı, hücum tehdidindeki düşüş, yani hem Draymond Green'in takımdan uzak olduğu bölüm, hem Chris Paul'un sakatlığı, bütün bu faktörleri yan yana koyduğunuzda Curry'nin üzerindeki yük sezon ortasında özellikle artık saçma sapan bir noktaya geldi ve senin de bahsettiğin o Ocak-Şubat'taki düşüş bununla da alakalı.
Artı
fiziksel olarak da artık yani teklemeye başladı oyuncu haliyle.
Ve çok savunmanın odaklandığı bir oyuncu olarak mesela Yanis'i yok için fizik olarak çok Stephen Curry'yi döverek yıpratabiliyorsun abi. Çok büyük tabii. Olmadığı için yani.
Öyle. Yani en azından artık bir çeşitliliği var bu takımın ve dediğin gibi hani başka bir kimliğidir. Evet. Şimdi hani bir genişlik var. Ne çıkaracaklar ayrı konu ama bir genişlik tekrar oluştu ve biraz daha farklı bir kimliği de benimsediler. Bunlar önemli. Ama bu takım bence mesela sonuçta hep Warriors'ı anlatırken Warriors'ın hücumu şunu unutturmasın. Bunlar çok iyi bir savunma takımı aynı zamanda diyorduk. Bence mevcut kadroyla yani üst düzey takımlara ya da playoff seviyesinde iyi bir savunma takımı artık o kadar iyi bir savunma takımı olamayacaklar.
Yok bence de olamayacaklar. Olamıyorlar da zaten. Aha. Ama ortalama üstüne çıkabiliyorlar. O bile bence önemli. Artık abi hücumla ve doğal olarak da Stephen Curry ile burayı kırmaları gerekiyor. En büyük avantajları yeni kadroyla barışıp hala çok potansiyeli yüksek bir takım olmalı. Yani hakikaten iyi bir kadro bu. Kötü bir kadro değil. Ve Stephen Curry'e sahipler her şeyden önce. Bu en büyük avantajları. Ama dezavantajları da artık o savunmanın olamaması ve doğal olarak onunla birlikte gelen fiziksizlik. Abi bu takım küçük yani gene. Anlatabiliyor muyum? Yani şeyden kaynaklı. Bir yalnız ilginç yan etki oldu onlar adına. Abi basketbol felsefesini değiştirerek belki onları özel kılan, herkesten farklı kılan şeyden vazgeçtiler. Biraz daha, bu arada hibrit oynuyorlar. Yani tamamen prensiplerini de bırakmış değiller. Onu söyleyeyim. Hala topsuz belli oyunları var. Ama top kaybı sayısı azaldı abi. Biliyorsun yani Golden State'in evet. döneminde bile deli gibi top kaybederdi. Şimdi pick and roll temelli oynadıkları için en azından daha az top kaybediyorlar. Öyle bir olumlu yan etkisi oldu bunun.
Çok şükür. Peki ekleyeceğin bir şey var mı?
Yok abiciğim.
Buradan zaten başta da söylediğimiz gibi Utah'la falan artık ara açıldığı için keza Doğu Konferansı'nda da aynı şekilde o aşağıdaki takımları konuşmuyoruz. Ağzına sağlık abi. Otoshops'un sunduğu podcast'ten bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Otoshops podcast'i sundu.